Ayrım 28 ve İhtilal Altan Öğmen Sayfa 309. Tasarıdaki yenilikler. Adalet Bakanı Profesör Hüseyin Avni Göktürk bütün bu saydığı kötülüklerin önlenmesine o zamana kadarki basın mevzuatının yetmediğini söyledi. Gündemdeki iki tasarıyla basına yeni müeyyidiler getirildiğini ve mevcut cezaların da arttırıldığını bildirdi. O iki tasarıyla getirilen yenilikler saymakla bitecek gibi değildi. Bazıları şunlardı. Komünistlik ve hakaret suçlarında sorumlu gazetecilere verilecek cezalarla birlikte gazetelerinin de mahkemece 3 aya kadar kapatılması. Tekziplerin savcı kararıyla gönderilip 2 gün içinde yayınlanması zorunluluğunu yerine getirmeyen gazetecilere hapis cezası verilmesi. Gazetelerin bayiler tarafından bağırılarak satılmasının yasaklanması. Bakanları, milletvekillerini ve resmi sıfat taşıyanları küçük düşürecek yayınları yapanlara verilecek cezanın asgari haddinin 1 yıla çıkarılması. Yalan haber ve tahrik edici haber olduğuna karar verilen haberlerden sorumlu olanların da 1 ile 3 yıl arasında hapisle cezalandırılması. Bu değindiklerim yapılması öngörülen çok sayıda değişiklikten sadece birkaç örnek. Bu ve benzeri değişikliklerin ne anlama geldiği, asıl resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmelerinden sonra görülecekti. Karşılaştırmalı bir madde metnini de bir sonraki sayfalarda veriyorum. 2 yıl önce çıkan basın ve radyo yoluyla başlıklı 6334 sayılı kanunun 3. maddesinin eski haliyle yeni halini karşılaştırıyorum. Bir sonraki sayfalardaki madde değişikliği gösteriyor. Eski maddenin kapsamı dar sayılmazdı. Devletin siyasi ve mali itibarını sarsacak veya ammenin telaş ve heyecanını mucip olacak yalan haber veya havadisler tarifi içine pek çok şey sığdırılabilirdi. Gazetecilerin yayınladıkları haberin yalan olmadığını ispat etme hakları yoktu. İktidar siyasetçileriyle ilgili davalarda mahkeme önünde bu haber yalan değildir diye onlarca belge ve tanık gösterecek durumda olsalar bile böyle bir talep kabul edilmiyordu. Yani hükümetle ilgili bir haberin yalan olduğu varsayılabiliyordu. Devletin itibarını sarsabileceği veya halkın heyecanını mucip olabileceği öne sürülebiliyordu. Dolayısıyla eski kanunun eski maddesi de hükümetin eleştirilerden korunmasına yetebilecek bir maddeydi. Nitekim pek çok gazeteci o maddeye göre mahkemeye sevk edilip mahkum edilebiliyordu. Ama iktidar artık onunla da yetinmemiş, 3. maddedeki suç tanımlayan ve ceza belirleyen sözcüklerin sayısını 42'den 266'ya çıkarmıştı. Kullandığı veyaların sayısını 3'ten 22'ye. Bakınız sonraki 2 sayfadaki tablo. 1954 Kanunu, sayısı 6334, madde 3. Devletin siyasi veya mali itibarını sarsacak veya ammenin, kamunun telaş ve heyecanını mucib olacak mahiyette yalan haber veya haberler ve havadisleri veya bu mahiyetteki vesikaları neşredenler 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 2500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılır. Yeni Kanun 1956, yayımlandıktan sonraki sayısı 6732. Madde 3. Devletin siyasi veya mali itibarını sarsabilecek veya ammenin yani kamunun telaş ve heyecanını mucip olabilecek yahut amme nizamını veya halkın devlete karşı beslediği itimat ve emniyeti sarsabilecek veya her ne surette olursa olsun ammenin huzur ve sükûnunun bozulmasını tevhid edebilecek yani bozulması sonucunu doğurabilecek mahiyetteki vesikaları neşredenler veya bu şekilde yazı yazanlar yahut su-i niyetle yani kötü niyetli veya maksadı mahsusa müstenif yani özel amaca dayalı olarak neşriyatta bulunanlar veya devletin veya hükümetin hariçteki yani yurt dışındaki itibar veya nüfuzunu kıracak şekilde asılsız mübalağalı veya maksadı mahsusa müstenit haber, havadis veya malumatı yabancı memleketlerde neşrettirenler veya bilerek neşrine sebebiyet verenler yahut resmi makam, merci, heyet, teşekkül veya resmi sıfatı haiz olanlar aleyhine tahrik edici mahiyette neşriyatta bulunanlar. 1 seneden 3 seneye kadar hapis ve 10.000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezası ile cezalandırılırlar. Yazı, haber, havadis, resim ve vesikaların, metin, muhteva veya mahiyetlerinin tahrif veya tayir edilerek neşri de, yani saptırılarak veya başkalaştırılarak yayınlanması da aynı cezai muciptir. Ammenin ihtiyaçları için zaruri sayılan maddelerin azalmasını veya fiyatlarının yükselip düşmesini tevlid edebilecek veya dahili emniyeti yani iç güvenliği tehlikeye düşürebilecek yahut hükümet veya amme işlerine müteallik yani kamu işleriyle ilgili kararları almaya selahiyetli yani yetkili diğer bütün resmi makam ve teşekküllere olan saygı ve itimadı sarsacak mahiyette yalan neşriyatta bulunanlar. Veya resmi makam ve mercilerle resmi sıfatı haiz olanların her türlü tasarruf, icraat ve muameleleri hakkında yalan haber ve havadis neşredenler. Veya bunlara müteallik haber, havadis yahut vakanın tahrifi suretiyle neşriyatta bulunanlar. Birinci fıkrada yazılı ceza ile cezalandırılırlar. Yukarıdaki fıkrada yazılı ceza yalnız şahsın maddi veya manevi zararını mucip olabilecek mahiyette ise mağdurun şikayeti üzerine faili 3 aydan 1 seneye kadar hapis ve 2000 liradan 10 bin liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır. Kanunda yazılı cürümleri nakil veya iktibas edenler yani alıntılayan veya tekrar yayınlayanlar cürme mürettep ceza ile yani suça konulan ceza ile cezalandırılırlar. Önceki iki sayfadaki karşılaştırmalı tabloda görülüyor. Eski 42 sözcüklü maddenin de kapsamı genişti. Ona göre birçok fiilin suç olduğu iddia edilebilirdi. Ama şimdiki 266 sözcüklü maddedeki suç tariflerinin içine hükümetin ve hükümet mensuplarının icraatı ile ilgili haberlerden hangisi istenirse kolayca sokulabilirdi. Ayrıca basınla ilgili iki kanunda basın suçlarına karşı konulan daha birçok yaptırım vardı. Onların da hangi sonuçları doğuracağını daha sonra görecektik. İsmet İnönü, Ümit Işıkları Sönüyor. Adalet Bakanı'ndan sonra CHP Genel Başkanı İsmet İnönü söz aldı. Hükümetin kanun tasarılarına gerekçe olarak gösterdiği iddiaların demokratik ülkelerde kabul edilemez olduğunu söyledi. Konuşması iktidar sıralarından yükselen gürültüler ve müdahalelerle sık sık kesiliyordu. Başlangıç bölümünü tutanaklardan izleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu adına İsmet İnönü, Malatya. Muhterem arkadaşlar, kapalı ve karanlık bir rejime kati olarak dönmek kararının en kuvvetli delili olan tasarılar elinizde bulunuyor. Gürültüler. Reis çok istirham ederim, sükunetle dinleyelim ve hatibe müdahale etmeyelim. İsmet İnönü devamlı. Bunlar basında ve toplantılarda milletin dertlerini ve iktidarın hatalarını söylemeyi imkansız kılmak isteyen vesikalardır. Kamil Gündeş, Kayseri. Okumamışsınız tasarıyı. İsmet İnönü devamlı. İktisadi buhranın ıstıraplarına ve içtimai sefaletin her gün artmasına çare bulamayan idaremiz basının yazılarından dehşet duyar olmuştur. Gürültüler. Kenan Çığman, Çankırı. Sen bu memleketi ıstırap içinde bırakan adamsın. Reis, lütfen susunuz ve müdahale etmeyiniz. İsmet İnönü devamlı. Halbuki basının söylemesi derdin zehirlerini boşaltıyor ve vatandaşın çare arayan şaşkın bakışlarına donuk bir ümit parıltısı veriyordu. Soldan gürültüler. Reis Murat Ali Bey, rica ederim. İsmet İnönü devamlı. Bu kanunlar ümit ışıklarını söndürecektir. Istıraplarıyla baş başa yalnız kalan vatandaşın suistimal meselelerine ve mesullerine karşı hiddeti daha ölçüsüz ve tutuşturulmuş olacaktır. İktidar bizi milletçe ihtiyacımızın tam zıddı olan yollara sevk ediyor. Sonu gelen sıkı yönetim yerine basını susturmak suretiyle daha sert ve bütün ülkeyi kaplayan yeni bir sıkı rejim kuruluyor. İnönü sıkı rejim diye nitelediği durumun özelliklerini anlatırken getirilen kanun tasarılarındaki istihfaf hissi uyandırıcı yani küçük düşürücü, suizanlı davet edici yani şüphe uyandırıcı gibi ifadeler üzerinde durdu. Bunların nasıl kullanılacağı yolundaki görüşlerini belirtti şöyle. İktidar kendini küçük düşürecek, müphem ve suizanlı davet edebilecek bahanesiyle hakikatte tenkit yazarlarını mahvetmeye çalışıyor. bir ciddi meselede iktidarı ilmi hudutlar ve nezih ifadeler içinde tenkit edecek her yazının iktidar tarafından küçültücü ve suizanlı davet edici telakki edilmesi mukadderdir. Haklarında iddialar bulunan bakanların hepsi çoktan beri yazarların ve muhaliflerin suikastçı ve maksadı mahsuslu olduğunu ilan etmişlerdir. Umumi efkarımızın yani kamuoyumuzun mahkum ettiği bu isnatlar yani suçlamalar şimdi mahkemelere sevk olunacaktır. Vatandaş haysiyet ve şerefinin korunması nimetinden tek taraflı olarak mahrum edilen muhalefettir. Savcılar vazifelerini dikkatle iktidar lehine kullanırlar ve muhalefet aleyhine tecavüzler için uzak yerlere değil, Ankara'da ve İstanbul'da teşvik edici bir vazife kayıtsızlığı gösterirler. İktidarın en yukarısında bulunanlar muhalifleri için Büyük Millet Meclisi kürsüsünde profesyonel cani ve adapazarı halkı önünde dünyanın en adi insanları tabirlerini reva görürler. Muhaliflerine bu sözleri sarf edenlerin dağınık ve tesadüfi ifadelerden şikayet etmeleri. Bir yanlış anlama. İsmet İnönü'nün o cümlesinin son kelimesi işitilmedi. Sonradan görüldü, tutanakların o bölümüne de geçmedi. Çünkü mecliste bir olay çıktı. Olayın nedeni DP'li Bursa milletvekili Muhlis Erdener'in İnönü'nün o cümlesine yaptığı müdahaleydi. Yerinden söz alarak demişti ki, "Sizden de hatipler miting meydanlarında bizlere eşşoğlu eşek diyorlar, ona ne buyurulur?" Bu sözü CHP'li Tunceli milletvekili Arslan Bora yanlış anlamıştı. Erdener'in o küfür sözünü İnönü için söylediğini sanmıştı. Buna cevap vermişti. Erdener'e çantasını atmış, o da bunu geri atmıştı. İkisi arasında bir kavga başlangıcı olmuştu. Tutanaklardan izleyelim. Arslan Bora, Tunceli. "Eşşoğlu eşek sensin." Evrak çantasını Muhlis Erdener'e fırlattı. Muhlis Erdener de iade etti. "Reis, oturun yerinize, ayıp ayıp." Gürültüler, kapak sesleri, karşılıklı tarizler. "Anlamadan hadise çıkarmayın, hadise yaratmayın." Gürültüler. Muhlis Erdener'in ifadesinin bununla bir alakası yoktur. "Dışarıda sizden konuşanlar böyle diyor" demektedir. Burada hatibe söylenmiş bir söz değildir. "Lazım gelen ihtarı yapıyoruz. Oturun ondan sonra ben kime laf anlatayım?" Gürültüler. Bütün bu yanlış anlama, çanta atma, geri atma, birbirinin üstüne yürüme olayları sırasında İnönü kürsüde ortalığın yatışmasını bekliyordu. Başkan ise birbirine çanta atıp kavga aşamasına gelen iki milletvekiline o oturum için meclisten çıkarma cezasını vermeye uğraşıyordu. İç tüzüğe göre o cezanın meclisin onayıyla verilmesi gerekiyordu. Başkan kararını oya koyacaktı, önce gerekçesini anlattı. Reis, Muhlis Erdener arkadaşımızın muhalefete mensup kimseler dışarıda konuşurlarken falan falan oğlu demektedirler demesi üzerine Arslan Bora arkadaşımız, şiddetle gürültüler, Muhlis Erdener arkadaşımıza çanta attı. Muhlis Erdener arkadaşımız fuzuli yere asabiyete kapıldı. Binaenaleyh her iki arkadaş dakikalarca meclis müzakerelerini işgal etmişlerdir. Bu meclis müzakerelerinde asla görülmemiş bir hadisedir. Binaenaleyh her iki arkadaşım bu inikada münhasır olmak üzere toplantıdan çıkarılmasını reyinize arz edeceğim. Soldan bravo sesleri, alkışlar, sağdan gürültüler. Efendim, mecliste çanta atmak ne demektir? Soldan ayrı ayrı reye koy sesleri. Bir sürede bunun tartışması sürdü. İkisi birlikte mi oya konulacak, ayrı ayrı mı? Sonuçta başkan kendi grubundan gelen ısrarlar karşısında iki kararını ayrı ayrı oya koydu. Beklendiği gibi meclis çoğunluğu DP'li Muhlis Erdener'e çıkarma cezası verilmesini reddetti. Arslan Bora'nınkini kabul etti. Bora oturumdan çıktı, Erdener içeride kaldı. Bu yanlış anlamadan kaynaklanan çanta olayı ve sonuçları meclisteki o günkü ağır havanın tuzu biberi gibiydi. Bir yandan biraz mizahi havası vardı ama bir yandan da görüşmelerin ne kadar gergin, tarafgir ve kutuplaşmış bir ortamda geçtiğini gösteriyordu. İnönü, böyle şeyler demokratik ülkelerde var mı? İsmet İnönü konuşmasına devam ederken önündeki notları okuyarak son cümlesini tekrarladı ve tamamladı. Başta başbakanınkiler olmak üzere iktidar sözcüklerinin muhalefete karşı söyledikleri profesyonel cani, dünyanın en adi insanları gibi sözleri hatırlattıktan sonraki cümlesinin şöyle olduğu anlaşıldı. Bu sözleri sarf edenlerin dağınık ve tesadüfi ifadelerden şikayet etmeleri yersizdir. İnönü'nün daha sonraki cümleleri de basına baskı ile adalete baskı önlemleri arasındaki bağlantılarla ilgiliydi. Şunları söyledi. Pek muhterem arkadaşlar, bu kanunlar tatbikata konduğu zaman çetin bir baskı sahnesi adalet sinesinde seyredilecektir. Su-i niyet ve maksadı mahsus gibi indi ve takriri iddialarla savcıların davalar açtırılacak ve hakimler görülen lüzum üzerine selahiyetinin tehdidi altında vicdanları ile maişetlerinin mücadelesi içinde bırakılacaklardır. Temyiz reis ve azalarına kadar sorusuz ve haksız 16 hakimin emekliye ayrılması, bu kanun layihalarının arzu olunan hükümlerle tatbik edilmesi için ön hazırlık idi. İnönü iktidarın yeni kanunlarla başlattığı düzeni kurulmakta olan irtica rejimi diye niteledi ve şöyle devam etti. İrtica devrinde mahkemelere ve hakimlere karşı arzu olunan baskı hesap edildiği gibi tesirli olmayacaktır. Hakimler emekleriyle vicdanları arasına sokulan mücadelede şereflerini tercih edeceklerdir. Demokratik hayatın bekçileri, koruyucuları, toplar ve polisler değildir. Ön safta hakimlerdir. Onun için demokrasiden dönmek isteyenler önce hakimlere musallat olmuşlardır. Geleceğin hakimlerimize şeref yerini vereceğini ümit ederiz. İnönü konuşmasını bitirirken yakın tarih içindeki aydınlanma çabalarını geri götürmeyi hedefleyen baskı tedbirlerinin başarıya ulaşamayacağına inandığını belirtti. Şöyle dedi. 150 senelik ıslahat arzularının 1877, 1908, 1920, 1945 senelerinden beri iç bünyemizde beliren aydınlık hamlelerinin 1956 senesinde yeni bir güneş tutulmasına uğraması çok kısa sürecektir. İdealistlerin ruhlarındaki ışık elbette bu yeni karanlığı da yırtacaktır. Son olarak İnönü Adalet Bakanı'na iki soru yöneltti. Bakan konuşmasında basınla ilgili tasarılarda öngörülen tedbirlerin İngiltere, İsveç, İsviçre, Almanya, Fransa gibi ülkelerde de alınmış olduğunu öne sürmüştü. İnönü Bakan'ın bu beyanına karşı şunları soruyordu. 1. Bu memleketler hukukunda ispat hakkı denilen müessese var mıdır? 2. Bu memleketlerde Adalet Bakanı hakimleri görülen lüzum üzerine emekliye sevk edebilir mi? CHP Genel Başkanı konuşmasını bu iki soruyla bitirip kürsüden indi. Tutanaklar konuşmanın muhalefet sıralarından bravo sesleri ve sürekli alkışlarla karşılandığını, iktidar sıralarından ise ne alakası var diye müdahaleler yapıldığını yansıtıyor. Turan Güneş, Demokratik Hayat Tarzına İhanet. İspat hakkının ve hakimlerin emekliye sevk edilmesi konusunun basın özgürlüğüyle ne alakası olduğunu daha sonra kürsüye çıkan Hürriyet Partisi grubunun sözcüsü Turan Güneş anlattı. Adalet Bakanı'nın sözünü ettiği ve İnönü'nün söz konusu yaptığı ülkelerdeki hukuki durumu ayrıntılarıyla ortaya koydu. O ülkelerin hiçbirinde basına karşı Türkiye'de getirilmek istenilen tedbirlere benzer hükümler bulunmadığını ve hepsinde gerek ispat hakkının gerekse hakimlerin özlük haklarının teminat altında olduğunu kanun tarihleri ve madde numaralarıyla tutanaklara geçirdi. Hükümetin tasarılarındaki her kelimeyi suç haline getirecek suç tariflerinin ve gazete kapatmak gibi cezaların ancak İspanya gibi, Yugoslavya gibi totaliter devletlerin yasalarında var olabileceğini gene misallerle belirtti. Hükümetin tasarısının demokrasinin ilkelerini çiğnediğini ve hürriyet rejimine indirilen pek ağır bir darbe olduğunu söyledi, şöyle dedi. Biz ekseriyetteyiz, bunu böyle istedik. Attığımız her adım meşrudur demek mümkün olmaz. Kanun çıkarmak mümkündür ama. Kanunun da üstünde ahlak, hukuk ve insan hakları ve kaideleri mevcuttur. Bir demokraside ekalliyet ve ekseriyetin değiştiremeyeceği bu kaideler kanunların da üstündedir. Hükümetin getirdiği bu tasarı anayasamızın insan haklarının özünü teşkil eden adalet ve insafla hareket etme prensiplerini ihlal etmektedir. Basını yalnız hükümetin dediğini yapan, yalnız onun hoşlanacağı tarzda kalem kullanan, sahte ve mürai bir propaganda aleti haline getirmek, her münakaşa rejimi olan demokratik hayat tarzına tam bir ihanettir. Bölükbaşı artık korkmak hakkımızdır. Cumhuriyetçi Millet Partisi'nin görüşlerini de Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı açıkladı. Başbakan Adnan Menderes'in basın özgürlüğü konusunda Demokrat Parti'nin muhalefet sözcüsüyken söylediklerini hatırlattı. Bugünkü tutumunun o zamanki sözleriyle çok büyük bir çelişki oluşturduğunu söyledi. İktidarın demokrasinin olmazsa olmaz şartlarını ortadan kaldırma yolunda çok tehlikeli bir gidişi sürdürdüğünü ifade etti. Dedi ki, Demokrat Parti başındakiler halkın rağmına da olsa iş başında kalabilmek için memleketteki bütün muhalefet kuvvetlerini ve mukavemet yuvalarını kırmak, dağıtmak istiyorlar. Üniversite bir yolla susturulmuştur. Adliye cihazına iktidarın arzusu dışında iş yapamayacağı anlatılmıştır. Barolara kılıcın ucu gösterilmiştir. Şimdi bu kanunla da matbuat ve söz hürriyeti itaat altına alınmakta ve tenkit müessesesi yok edilmek istenmektedir. Yakında getirileceğinden bahsedilmekte olan umumi içtimalara yani toplantılara dair kanunun tahdidiyle de toplantı hürriyeti ortadan kaldırılacaktır. Bölükbaşı ülkeyi bu tehlikeden kurtarmanın çaresinin Demokrat Parti grubundaki milletvekillerinde olduğunu belirterek onlara hitap etti. Şunları söyledi. Muhterem arkadaşlar, cidden artık nereye gidiyoruz diye sormanın zamanı gelmiştir. Bu gidişle memleket karanlık bir uçuruma, sonu gelmez bir maceraya sürükleniyor. Bu gidişin nerede duracağı belli değildir. Demokrat Parti başındakilerin bu zihniyetiyle nerede duracaklarını bilemeyiz. Bu zihniyet artık çekinmeden ve pek cüretkârane bir şekilde yeni korkulu tedbirlere de kendilerini götürebilecektir. Bugün bunları yapanlar yarında oy masuniyeti yani dokunulmazlığı ve seçim hakkı üzerinde dahi korkulu kararlara girişebilirler. Çünkü ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak hastalığı tedavi görmedikçe en vahim ihtilatlarından yani komplikasyonlardan bile korkmak artık hakkımızdır. Çok muhterem arkadaşlar, bu manzara karşısında Cumhuriyetçi Millet Partisi Meclis Grubu, Demokrat Parti Meclis Grubu'nun aklı selimine ve vatanperverlik duygusuna hitap ediyor. Bu gidişi durduracak ve bu hastalığı tedavi edecek olan Demokrat Parti grubundaki arkadaşlarımızdır. Bu gidişe mani olunuz, bunu durdurunuz arkadaşlar.
28. ayının sonu, sayfa 318.